Avoya maden suyu ortamlarda satılacak bilgiyi sunar. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün yine çok ilgimi çeken bir konuyla geldim arkadaşlar. Abi hayattan bahsedeceğim size. Yani içen kişiyi ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan o efsanevi su. Geçmişten günümüze gerek dünya mitolojilerinde gerek tek tanrılı dinlerde pek çok kültürde karşımıza çıkan bir kavram. Neden böyle bir şey var? Yani abi hayat nereden çıkmış? Çünkü insanlar hayatın kısalığına karşı yaşama arzusu duyuyorlar değil mi? Bununla dolup taşmışlar. Yani bu hiç değişmeyen bir şey. O yüzden böyle bir sonsuz hayat yani ölümsüzlük fikriyle karşılaşıyoruz ki Gılgamış destanını hatırlayın, İskender efsanelerini hatırlayın. Ne vardı bunlarda? Bu ebedi hayat veren suyun peşine düşmüşlerdi değil mi? Ki İskendernamelerde abı hayat, ölümsüzlük ve Hızır konusu değişik şekillerde karşımıza çıkıyor. İşte İskender'in abı hayatı bulmak için Hızır'la karanlıklar ülkesine gitmesi, sonra işte bu sudan içmesi ve ölümsüzlük kazanmaya çalışması ve bu yolculukta İskender'e daima Hızır'ın eşlik etmesi, ona yol göstermesi değil mi? Az sonra bunları açacağım. Yani ölümsüz olma isteği dediğim gibi dünya tarihinde oldukça eski bir düşünce arkadaşlar. Kadim zamanların ölümsüz tanrılarına öykünerek ölümsüzlüğü arayan kahramanlar mitolojik öykülerin her zaman en gözde konularından biri olmuştur. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Maksat sadece ölümsüzlük değil arkadaşlar. Burada tanrılaşma isteği var. Yani çünkü tanrıların sadece ebedi bir yaşam olduğu düşünülür değil mi? Ölümsüz fikrinin en geniş ve en açık şekilde işlendiği metinlerden biri M.Ö. 3. bin yılda Sümerliler tarafından ortaya konulan Gılgamış destanı. Kanalımda bir bölümü var Gılgamış'ın ama onun çok çeşitli varyasyonları var. Mesela onlardan birini şöyle kısaca hatırlatayım. Tanrılar Gılgamış'a 3'te 2'si tanrı, 3'te 1'i insan olan bir vücut bahşediyorlar. Sonra Gılgamış gidiyor Uruk şehrinde Eanna tapınağını kuruyor ama bir süre sonra Gılgamış zevke düşüyor, sefaya düşüyor, halkına zulmetme başlıyor ve tanrılar Uruk'ta yaşayan bu insanların yakınmalarını işitiyorlar. Ne yapsak düşünüyorlar. Diyorlar ki bu artık halkla uğraşmayı bıraksın. Enkidu'yu yaratalım diyorlar. Enkidu diye birini yaratıyorlar. Enkidu Gılgamış şehri olan Uruk'a geliyor ve ikisi çok yakın arkadaş oluyor. Gılgamış'la Enkidu ama bir süre sonra Enkidu ölümlü olduğu için hayatını kaybediyor. Ve Gılgamış bu sadık arkadaşının ölümüne o kadar üzülüyor ki ve anlıyor ki onu da aynı son bekliyor. Sonra ne yapıyor? Ölümsüzlüğü aramak için Utnapishtim'i aramaya çıkıyor arkadaşlar. Utnapishtim de uzaktaki demektir. Peki neden Utnapishtim'i arıyor? Çünkü ölümsüzlük bir tek ona bahşedilmiştir. Gılgamış büyük büyük mücadelelerden sonra Utnapishtim'i buluyor ve bu sırada Fırat kıyısında kurulmuş olan Şurrupek kentinde halkın gürültüsünden rahatsız olan tanrılar halkı cezalandırmak istiyorlar. Ama tanrı Ea Utnapishtim'e tanrıların gazabını önceden haber ediyor. Ve nasıl kurtulacağını da söylüyor. Buraya dikkat arkadaşlar. Utnapishtim bir tekne yapıyor ve bütün canlıları, bütün ailesini bu tekneye koyuyor. Nuh tufanı gibi değil mi? Derken gece çok büyük bir tufan kopuyor. Suların dehşetinden tanrılar bile korkuyor ve gökyüzüne kaçıyorlar. 6 gün, 6 gece sonra tufan sona eriyor ve gemi Nisir Dağı'nın üzerine oturuyor. Sonra tanrılar Utnapishtim ve karısına artık böyle seçilmiş insanlar olarak ölümsüzlüğü bağışlıyorlar. Herhalde o kadar badire atlatıp ölmedi diye düşünmüşler, mükafat verelim adamın yaşama azmine. Neyse işte sonra Utnapishtim Gılgamış'a diyor ki bir recalim vardı ama tufan koptu. Diyor ki eğer diyor 6 gün 7 gece uyumadan durabilirsen sana istediğin hayatı verebilecek tanrılar zaten toplanır diyor. Ama Gılgamış bunu yapamıyor. Bu defa Utnapishtim diyor ki suyun altında diyor dikenli bir bitki var. Eğer o bitkiden koparabilirsen yitirmiş olduğun gençliğin geri gelecek diyor. Yani ben mesela bana bunu deseler ben okyanuslar falan aşarım gençleşeceğim diye. Kadınların çoğu bunu yapar. Gerçi gencim hala ama olsun. Sonra Gılgamış suya dalıyor ve o bitkiden koparıyor. Ama o esnada bir yılan geliyor ve bitkiyi alıp kaçıyor. Bu arada yılan da dikkat edin hep böyle ölümsüzlükle ilişkilendirilir değil mi? Sonsuzlukta falan böyle işte kuyruğunu ısıran yılanlar falan hatırlayın. Gılgamış tabii yılan bunu alıp kaçtıktan sonra kahroluyor. Ah diyor gençlik elden gitti. Çaresiz Uruk'a geri dönüyor ve başından geçen bu olayları taşa yazıyor. Sonra da ölümsüzlüğe ulaşamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Şimdi bu destanda Gılgamış'ı ölümsüzlüğe ulaştıracak olan bitki suyun altında değil mi? Yine su var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ki bu destandaki ölümsüzlük düşüncesi sonraki dönemlerde İskender efsanesine kaynaklık etmiş olabilir. Çünkü İskender ebedi hayat veren bir suyun peşindeydi, değil mi? Yani arkadaşlar, ebedi hayatı aramayı konu edinen metinlere baktığımız zaman genellikle ölümsüzlüğün sırrı nerededir? Sudadır, değil mi? İşte bu su, abı hayat, bengi su, hayat suyu, ölümsüzlük suyu şeklinde adlandırılan su. Aslında tıpkı bu efsanelerde geçen abı hayat gibi doğanın derinliklerinden gelen saf ve zengin minerallerle dolu bir mucize var. Türkiye'nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip olan Avoya sade doğal maden suyundan bahsediyorum. Bir şişe Avoya sade doğal maden suyu ile günlük magnezyum ihtiyacınızın yaklaşık 1/3'ünü karşılayabiliyorsunuz. Vücuttaki mineral dengenizi optimumda tutmanıza ve kendinizi yenilenmiş hissetmenize destek oluyor. Yoğun geçen günleri canlandırmak için her zaman yanınızda. Eğer meyveli maden suyu seviyorsanız meyve ve bitki özleriyle hazırlanan Avoya meyveli maden suyuna bayılacaksınız. Yine Türkiye'de bir ilk arkadaşlar, hem meyveli hem bitki özleri içeriğine sahip. Koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermiyor, altını çizerim. Dengeli bir şeker kullanımına sahip, sektördeki diğer oyunculara göre %40 daha düşük kalorili ve içtikten sonra ağızda çok ferah bir his bırakıyor. Tüketicilerin en çok tercih ettiği tatların yenilikçi dokunuşlarla modern yorumunu sunan Avoya meyveli maden suyu kategorisinde Türkiye'nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip. Avoya meyveli maden suyu kategorisinde neler var? Limon ve limon çiçeği, elma ve ada çayı, çilek ve gül var. Çok ama çok lezzetli, mutlaka deneyin derim. Ve iki kat daha fazla meyve suyu içeriğiyle Avoya Blend'den bahsetmek istiyorum sizlere. Meyve ve bitki özlü maden suyu oldukça yaratıcı ve cesur lezzet eşleştirmelerine sahip. Gastronomik bir yaklaşımın ürünü diyebiliriz Avoya Blend için. İki kat daha fazla meyve suyu ve bitki özleriyle lezzette ve tatta yenilik arayanların gözdesi. Avoya Blend doğal ve dengeli bir tat arayışında olanlar için ideal bir içecek deneyimi sunuyor. Koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermiyor. Blend serisinde ise 3 farklı sofistike lezzet kombinasyonu var. Hibiskus, elma, salatalık, limon ve mürver çiçeği, Greyfurt portakal, limon, bahçe nanesi ve portakal çiçeği, vişne, limon ve yasemin çiçeği. 3 farklı sofistike lezzet sizleri bekliyor. Bir de söylemeden geçemeyeceğim, şişe tasarımlarına bayıldım. Çok şık. Yani şişesinin yapımına kadar aynı elden çıkma. O kadar özenilmiş. Hatta içtikten sonra şişeyi atmaya kıyamıyorsunuz. Bu arada Burdur Havzası'ndan çıkan su kullanılıyor. O yüzden eşsiz bir mineral içeriğine sahip. Üretim yeri de Burdur. O zaman hem zihinsel hem fiziksel olarak yenilenmek isteyenleri Türkiye'nin en yüksek mineralli maden suyu olan Avoya ile daha yakından tanışmak için açıklamalardaki linke davet ediyorum. Ve devam ediyorum. Peki ama neden su? Muhtemelen yaratılış için gerekli olan 4 unsurun ilki su olduğu için ölümsüzlük suda aranıyor olabilir. Tabi bunun sembolik bir anlamı da var. İnsanlar suyun doğayı canlandırma özelliğini görüyor, değil mi? Yağmurlar yağıyor, işte bitkiler açıyor, ağaçlar yeşilleniyor. Bunları görüyorlar ilkel insanlar ve suya ister istemez çok eşsiz bir anlam atfediyorlar, değil mi? Bir sonsuzluk, bir ölümsüzlük kaynağı gibi anlamlar yüklüyorlar. Çok normal. Suyu sonsuzluk verme iksiri olarak gören mitolojik konulu efsane ve rivayetlerden sonraki yazarlar ve şairler de çok faydalanmıştır. Mesela İskender'i Zulkarneyn'in Hızır'la beraber karanlıklar ülkesine abı hayatı aramaya gidişi gibi. Bu efsane arkadaşlar Grek kökenli ama erken dönemlere baktığımız zaman artık İslam milletlerine de geçmiş, oldukça benimsenmiş, çok çok sevilmiş ve defalarca kaleme alınmıştır. İskender'le ebedi hayat kaynağından içip ebediliğe kavuşan Hızır'ın birlikte yaşadıkları maceralar anlatılır sık sık ve bu efsanenin ayrıca Hızır hakkındaki o halk arasında temel telakiler vardır ya Hızır'la ilgili. Bunların oluşmasındaki payı çok büyüktür arkadaşlar İskender efsanesinin. Biliyorsunuz Türk İslam kültüründe Hızır çok önemli bir karakterdir. Yetiş ya Hızır diyoruz ya. Hızır yeşil dal, yeşil, yeşilliği bol olan yer anlamına geliyor ve bütün ümitlerin, bütün imkanların tükendiği, artık böyle çarelerin sona erdiği durumlarda yardıma çağrılır, değil mi? Ve çağrıldığında da mutlaka geleceğine inanılan sonsuz güce sahip semavi bir kurtarıcıdır Hızır. Ve Hızır'ın yardıma çağrıldığı zaman bazen böyle bir derviş olarak geldiği düşünüyor. Bazen sıradan bir insan olarak, bazen de aksakallı bir ihtiyar olarak ortaya çıktığına inanılıyor. Hayalimdeki Hızır'ı söylüyorum. Yüzüklerin Efendisi Gandalf. Direkt yani. Bu Hızır inancı İskender-i Zulkarneyn ile ilgili olan anlatılarda da var. Hatta %90 var. Hızır bu metinlerde göreceğiz ki az sonra İskender ne zaman dara düşse yardıma koşan kişi. İşte ona yol gösteriyor, rehberlik ediyor. Özellikle de ab-ı hayatın aranması söz konusu olduğunda Hızır ve İskender'in ilişkisi çok büyük önem kazanıyor. Yani şunu diyebiliriz. Aslında bu iki ismin sembolik olarak birlikteliği ab-ı hayat üzerinedir. Biraz da bu hadiseden bahsedelim. Şimdi İskender-i Zulkarneyn'in ölümsüzlük arayışı için ab-ı hayatı aramaya çıkışını Taberi şöyle anlatır arkadaşlar. İskender önce Dara'yı yeniyor ve Fars memleketini hükmü altına alıyor. Sonra Tibet ve Çin'i alıyor ve ölümsüzlük veren bu pınarı bulmak için 400 adamıyla birlikte Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde olduğu düşünülen Karanlıklar ülkesine gidiyor ve orada 18 gün boyunca ilerliyor karanlığın içerisinde. Sonra oradan çıkıyor, memleketine dönerken yolda bir rivayete göre 36 yaşındayken hayatını kaybediyor. Şimdi bu konu edebi alanda Firdevsi'nin ölümsüz eseri olan Şehname'de de karşımıza çıkıyor. Nizami'nin İskendernamesinde de var. Milattan sonra 300 yıllarına baktığımız zaman artık bu ab-ı hayat ile ilgili efsane son şeklini almaya başlıyor diyebiliriz. Grekçe ve Süryanice metinleri de var. Onlar da şöyle arkadaşlar özetle. İskender alimlerden insana ebedi hayat veren bir su olduğunu öğreniyor ve bu suyu aramak için ordusuyla birlikte bir yola çıkıyor. Ve bu yolculuk oldukça maceralı bir yolculuk ve askerlerinden bir noktadan ayrılmak zorunda kalıyor. Derken yanında sadece aşçısı kalıyor. Ve bu aşçı yemek hazırlamak için bir çeşmeye gidiyor. O esnada aşçının elindeki balık suya düşüyor ve bir anda balık canlanıveriyor. İşte o an aşçı bu suyun hayat suyu olduğunu anlıyor ve sudan biraz içtikten sonra hemen geri dönüyor. Bütün olanları bitenleri İskender'e anlatıyor. Sonra İskender bu çeşmeyi arıyor bulamıyor. Ve aşçıya bayağı bir ayar oluyor. Onu öldürtmek istiyor. Ama ne yaparsa yapsın aşçıyı öldüremiyor. En son adamı gidiyor denize atıyor. Ama bu sefer de aşçı bir deniz cinine dönüşüyor ve ebedi hayatına gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Ab-ı hayat konusu Kur'an'da da geçiyor. O da özetle şöyle. İsrailoğullarının peygamberi Hazreti Musa bir gün yakını olan bir gençle beraber kendisiyle buluşması emredilen bir kişiyle görüşmek üzere yola çıkıyor. Buluşma yeri ise iki denizin birleştiği yer olarak bildiğimiz Mecmuaül Bahreyn. Ve Hazreti Musa burayı tanıyabilmek için yanına azık olarak bir balık alıyor. Çünkü balığın bu suya değdiği zaman canlanacağını düşünüyor. Bu bir işarettir diyor. Ama yanında getirdiği kişi balığı yanlışlıkla kaybediyor. Bir kayanın orada denize kaçırıyor. Ama bunu söyleyemiyor korkusundan. Sonra itiraf etmek durumunda kalıyor ve geri dönüyorlar. Hani belki diyorlar balık hala kayaların oradadır falan filan. Neyse gidiyorlar kayaların oraya. Bir bakıyorlar orada balık malık yok ama çok gizemli bir adam orada duruyor. Sonra Hazreti Musa hemen bu kişinin buluşması gereken kişi olduğunu anlıyor. Hani Allah tarafından böyle bir takım gizli ilimler bahşedilmiş bir kişi bu. Ve Hazreti Musa ona kendisini yanına almasını söylüyor. Bildiklerini diyor bana da öğret diyor. Ama bu gizemli kişi yanaşmıyor buna, istemiyor. Daha sonra bir şekilde ısrarlara dayanamıyor. Tamam diyor, tek bir şartla seni yanıma alırım. Bana diyor asla yaptığım işlerle ilgili tek bir soru bile sormayacaksın diyor. Şartım bu diyor. Ben olsam dayanamaz sorardım. Adamı habire darlardım. Muhtemelen beni denize atardı. Denizcini de olmazdım. Neyse işte Hazreti Musa bu şartı kabul ediyor. Ondan sonra yola çıkıyorlar. Yolda bu gizemli adam önce gemiyi deliyor. Ondan sonra birilerine canını alıyor. Sonra kendilerine yardım etmeyen bir topluluk var. Bu topluluğun üzerine böyle bir duvar yıkılmak üzere onu ayağa kaldırıyor. Onlara da iyilik yapıyor. Artık Hazreti Musa dayanamıyor. Diyor ki yani niye böyle şeyler yapıyorsun? Sebebi ne? O da diyor ki seni ilgilendirmez. Sana hesap mı vereceğim? Sonra o gizemli kişi hepsinin sebebini tek tek anlatıyor ve diyor ki ben bunları Allah'ın emriyle yaptım. Sonra bu gizemli kişiyle Hazreti Musa'nın yolları ayrılıyor. İşte bu gizemli kişi arkadaşlar kim? Hadis kaynaklarında aktarıldığına göre Hızır, değil mi? Bir de şu vardır İskendernamelerde. İskender'in ölümsüzlük suyunu aramaya gitmeden önceki şaşası aktarılır. Debdebesi, o devletinin eriştiği korkunç zenginlik, bunlar vurgulanır. Neden? Çünkü İskender aslında bütün yer yeryüzünü hükmü altına almış bir komutan değil mi? Ama neticede bir fani, bir ölümlü ve bunun farkında ve bunun için hiçbir şey yapamıyor. Tıpkı Gılgamış gibi. Bu arada Hızır'ı askerlerine komutan yaptığı da söylenir. Kendisine rehber edindiği söylenir. Onun sözünden asla çıkmayacağına dair sözler verir. Ve bu ikili Ağabey Hayat'ı ararlar sürekli. Hatta bir gün Ağabey Hayat'ı ararken yolda ağaç kabuğundan elbiseler giyen ve böyle sadece sebze yiyen bir halkla karşılaşıyorlar. Bunlar da o dönemin vejetaryenleri olsa gerek. Sonra bu yolculuk esnasında işte yine Ağabey Hayat'ı arıyorlar. Bir mezara rastlıyorlar mesela. Bu mezarda İskender'den yaklaşık 4000 yıl önce falan yaşamış olan Zulkarneyn Evvel'in mezarı. Ve mezar taşında şöyle yazıyor. Ey İskender, ben de senin gibi dünyayı hükmüm altına aldım. Ağabey Hayat'ı aramaya çıktım ama ona ulaşamadım. Ve diyor ki hayatın ardından insana mutlaka memat yetişir yazıyor. Yani ölüm yetişir. Memat ölüm demektir. Bu arada Kurtlar Vadisi memati. Şimdi daha anlamlı. Ve mezar taşında son cümle şu. Benim halim akıllı bir insan için gayet ibret olarak yeter yazıyor mezar taşında. Yani diyor kardeşim diyor bu yoldan dön vazgeç bu sevdadan var git evine diyor. Ama İskender tabi bu yazılanları okuyunca içi ürperiyor. Bir ağlıyor falan ama vazgeçmiyor. Yola devam. Ve yolda domuz şeklinde devler görüyor. İşte böyle zehirleri ateş gibi olan yılanlarla karşılaşıyor. Hepsini helak ediyor falan. Sonra büyü yapan cadıların yanına geliyor. Cadılar tabii onun niye aradığını biliyorlar. Ve bir sihir yapıyorlar. Önce işte kalbini alıyorlar İskender'in. Sonra da ateşle etrafını çeviriyorlar. Ve o sırada İskender artık anlıyor hani kurtulamayacağım diyor. Ve Hızır'a sesleniyor. Yardım istiyor Hızır'dan. Yetiş ya Hızır diyor. Hızır da ona diyor ki sakın korkma. Hak büyüktür. İhlas ile yapılacak olan dualar geri çevrilmez diyor. İskender duayı okuyor ve bir anda gökyüzünü kara bulutlar kaplıyor ve çok şiddetli bir yağmur yağıyor. Yeryüzünde hiçbir ateşten eser kalmıyor ve İskender kurtuluyor. Sonra tövbe ediyor Ağabey Hayat'ı aramaya. Diyeceğimi zannettiniz değil mi? Yok hayır. Hızır'ı arıyor arkadaşlar. Hızır tabii bir daha telefonu açmıyor dermişim. Sen de diyor hep beni başın sıkışınca arıyorsun. Menfaatçı dostlarla bundan sonra işim yok diyor ve İsko'yu engelliyor. Yani ben olsam öyle yapardım ama Hızır tabii her başı düşüne kurtarmaya gidiyor. Sen daha çok üzülürsün Hızır. Bu arada kurtulduktan sonra İskender yine vazgeçmiyor. Devam ediyor yoluna. Askerlerini alıyor. Derken sadece kadınların yaşamış olduğu Şatkan diye bir şehre geliyor. Burada kadınlar İskender'e diyorlar ki Ağabey Hayat suyunun yerini biz biliyoruz sana tarif edelim. Kapkaranlık bir yerde Ağabey Hayat'ı aramaya gidiyorlar Hızır'la birlikte ve içeride yürümeye başladıkları esnada çok büyük bir tufan kopuyor o karanlığın içerisinde. İskender bir yana savruluyor, Hızır bir yana savruluyor, askerler dağılıyor falan, yollarını kaybediyorlar ve bir süre sonra karanlıkta ilerledikten sonra altın, lal, yakut dolu bir mekana geliyorlar. Ama ondan sonra aydınlığa çıkıyorlar ve Ağabey Hayat'a çok yaklaşıyorlar ama yine ulaşamıyorlar. Hızır'ı arıyorlar, bir bakıyorlar Hızır yok. Meğersem Hızır Ağabey Hayat'ı bulmuş, bir güzel de içmiş. Çoktan ölümsüzlüğüne kavuşmuş. Burası espri değil, gerçek. Yazan bu yani. Şimdi bu hikayenin bir sürü çeşidi var. Yani işte bazısında ikisi de içiyor, ölümsüz oluyor. Bazısında Hızır böyle gizli gizli içiyor, ölümsüz oluyor. Birinde yine işte Ağabey Hayat'ı ararken İskender'in karşısına bir melek çıkıyor ve diyor ki bu dünyayı ele geçirdin ama böyle çiğ hülyalara doymadın diyor. Eline de böyle pul kadar minicik bir taş bırakıyor. Sonra ortadan kaybolup gidiyor. Ve o esnada gayipten bir ses duyuyor İskender. Ses diyor ki kısmeti herkese veren kaderdir. İskender karanlıkta su ararken Hızır onu aydınlıkta buldu diyor. Gördüğünüz gibi insanlık en başından beri ölüme böyle çareler aramış. Ama bakmış ki bu gerçekle baş edemiyor. Ölümsüzlüğün yolunu aramış durmuş. Bu da tabii evren sel düzenin ilk önemli maddesi olan su etrafında pek çok ortak inanışlar, ritüeller ortaya çıkarmış. Çünkü su hayat verendir, canlılık verendir değil mi? Türk kültür ve inanç sisteminde de bu inanış vardır. Türkler için su çok önemli. Türklerde Ağabey Hayat Bengisu olarak karşımıza çıkıyor. Bir de arkadaşlar Türklerde yer su inanışı var. Mesela işte akıp giden suyun sonsuzluğa gittiğine inanır Türkler. Türk mitolojisinde mesela Altay efsanelerine göre göğün 12. katına kadar yükselen dünya dağının üzerinde bir kayın ağacı vardır ve hayat suyu denilen su işte bu kayın ağacının altında kutsal bir çukurda bulunur. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine baktığımız zaman orada da bu konunun bahsi geçer. Diyor ki bir avcı öldürdüğü kuşu yıkamak için suya daldırınca kuş canlanıp uçar ve avcı bir müddet sonra o suyun ab-ı hayat olduğunu anlayıp ölümsüzlüğe erişmek amacıyla hemen aynı gölden su içmek ister ama göl bir anda bölünüp parçalanır ve içeceği suyun hangisi olduğunu karıştırır. Şimdi bu efsane aktarılırken dediğim gibi %90 Hızır'la karşılaşacağız. Hızır'ın aynı zamanda kozmik yolculuklar yapabilen, böyle batın bilgisi bulunan ve Hazreti Musa'ya hakikatin bilgisini sunmakla görevlendirilmiş tasavvuf erbabı tarafından insanı kamil olarak kabul edilen bir peygamber olduğu söylenir. Hatta Hızır el verdi derler eskiler, duymuşsunuzdur. Tasavvuf ehli de bunları söyler. Bazen de böyle gizli ilimleri bilenlere denir değil mi? El vermek, Hızır'ın el vermesi. Bazen de Hızır ile İlyas'ın aynı kişi olduğu söylenir arkadaşlar. Hızır karada yardım eder, İlyas denizde yardıma muhtaç olanlara koşar denilir. Hatta Hızır ile İlyas'ın yılda bir defa Hıdrellez gününün gecesi bir gül ağacının dibinde buluştuğuna inanılır. Türk mitolojisinde Korkut Ata'nın suya ecel gelmez sözünden dolayı su ebedi kabul edilir. Yunan mitolojisinde ölümsüzlük iksiri, nektar ya da ambrosia olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ballı, yine su gibi bir şey. Bunu Olimpos Dağı'ndaki tanrılar içiyor, yani ölümsüzler içiyor. Eski İran'a baktığımız zaman Homa olarak adlandırılan bir ölümsüzlük iksiri var. Homa, Zerdüştlerin kutsal kitabı olan Avesta'da geçiyor. Hinduizm'de Soma var. Yani benzer inanışlar var. Bu arada kanalımda simyancılık üzerine bir bölüm var. O da ölümsüzlüğün peşinde olanların aradığı şeydi, hatırlarsınız. Çin simyasına göre tanrılara benzeyip ölümsüz olabilmek için altın bir sudan bahsediliyor. Yine Hint mitolojisinde Amrita adıyla anılan bir iksir var. Bunu da ayinlerde rahipler içiyor. Ve inanışa göre bu içecek okyanusun tanrıları ve ifritler tarafından çalkalanarak meydana geliyor. Bir yaşam iksiri. İskandinav mitolojisine Bilge Kvasir diye bir inanış var. Bizdeki Hızır'a çok benziyor. İşte bu bilgenin dünyadaki ilimlerin bütününe sahip olduğuna inanılıyor. Ve tabii unutmadan Homeros'un İlyadası'ndaki Aşil karakteri, değil mi? Şimdi bu hikayeye göre yeryüzündeki sulara hükmeden güzeller güzeli tanrıça Tetis ve Zeus beraber olmak istiyor ama bir kehanet var. Kehanet de şu: Tetis'ten doğacak olan çocuk babasından çok daha güçlü olacak. O yüzden Zeus Tetis'ten vazgeçiyor ve Tetis Kral Peleus ile evleniyor. İşte bu evlilikten Achelous, yani Aşil dünyaya geliyor. Annesi Aşil'in ölümsüz olmasını istiyor ve bunun için kendisinin elinin bile değmesinin yasak olduğu ölümsüzlük nehrinde bu çocuğu yıkıyor. Hatta suya eli değecek diye korkusundan çocuğu topuklarından tutup yıkıyor ve sonrasında Aşil ölümsüz oluyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? Çocuğun tüm vücudunu yıkıyor. Bir tek neresine su değmedi? Topuğuna, değil mi? Eliyle tuttuğu için. O yüzden Aşil'in ölümsüzlüğü topuğundan vurulana kadardır ve en hassas noktası orasıdır. Derken Aşil çok büyük bir savaşçı oluyor ve Truva Savaşı'nda çok büyük başarılar kazanıyor. Ama savaşta topuğundan zehirli bir okla vurularak öldürülüyor. Gelelim başka bir destana. Ural Batır Destanı'nda da benzer bir hikaye var. Yine ölümsüzlük suyu, Trihiv adı verilen bir ölümsüzlük suyu var. Ural Batır bu suyu aramaya çıkıyor. İşte pek çok engelleri aşıyor. Sonra halkını kurtaracak olan suyu buluyor. Derken Ural Batır'ın ölümü yaklaşıyor ve ona içmesi için bu ebedilik suyundan veriyorlar. Ama o bu suyu içmiyor, yere döküyor ve ondan sonra ölümsüz oluyor. Şimdi ab-ı hayat edebiyatta da tasavvufta da çok yer bulmuştur. İşte mesela Nesimi der ki, yokluk denizinde fani ol ve gör ki bu ne güzel bir hayat olur. Adı ölüm bile olsa ab-ı hayat imiş der. Yokluk denizi dediği ölümsüzlük arkadaşlar. Yani insan öldükten sonra aslında o denize karışır. Yani ölümsüzlüğe ulaşır demek istiyor. Hani artık onu bu dünyada bağlayan hiçbir şey kalmamıştır. Dünya dertleri bitmiştir yani. Hani bu aslında sonsuz yaşam için hoş bir hayattır. Ve ölümün aslında bizim algıladığımız gibi olmadığını, uhrevi anlamda aslında bir ölüm olmadığını söylemeye çalışıyor. Hani ölüm nasıl ki bir karanlığa geçiş gibiyse ab-ı hayat da karanlıklar ülkesinde bulunur hikaye. Dikkat ettiyseniz. Hayat suyu ve sonsuzluk oradadır değil mi? Karanlıktadır. Yani ölümsüzlük dediği şey zaten o öte alemdeki sonsuz yaşamaktır demek istiyor. Kaygısız Aptal'a baktığımız zaman diyor ki, bu nasıl bir çeşmedir ki suyu ab-ı hayattır. Bu ne acı, ne acı bir tattır ki adı şeker ve bitkidir. Yani acı derken hakka ulaşma yolunda çekilen ızdıraplar değil mi? Dünya sıkıntılarından bahsediyor. Yani bu zorluğu aşarsan o zaman ab-ı hayat var diyor. Yani hakka ulaşmak zaten ölümsüzlüğe ulaşmak değil mi? Tasavvuf ehline göre. Yine Nesimi'nin şu beytine bakacak olursak diyor ki Türkçe anlamıyla, hem İsa Nebi'yim hem İskender hem de ölümsüzlük suyu benim. Hızır'ı buldum ve kendisiyle bir oldum. ölümsüzlük suyunun çeşmesi bendedir diyor. Edebiyat demişken masallarda da çok güzel işleniyor bu konu. Mesela Anadolu'daki masallara baktığımız zaman taşlaşan insanları diriltmek için yine karşımıza ne çıkıyor? Su. Misal Hirivza Güzeli adlı masalda Hirivza Güzeli'ni bulmak için yola çıkan bir oğlan var, bir de arkadaşları var. Bir anda bunlar taş kesiliyorlar. Bunun üzerine Hirivza Güzeli hizmetçilerine oğlanın ve arkadaşlarının üzerine ibrikteki suyu damlatmalarını söylüyor ve üzerlerine su damlatılan oğlan ve arkadaşları bir anda diriliyorlar. Zülfü Mavi adlı bir masal var. Burada bir kuş var arkadaşlar. Taş kesilen insanların üzerine su serpiyor ve insanlar bir anda canlanıyorlar. Kısaca Ab-ı Hayat, yani sonsuz hayat veren suyun hikayesi böyle. Natalie Babbitt'in Ölümsüz Aile kitabında dediği gibi, uzun mu kısa mı olduğuna bakmadan hayatı sevmeli insan. Türkiye'nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip bir şişesiyle günlük magnezyum ihtiyacınızın yaklaşık 1/3'ünü karşılayabilen maden suyu Avoya, ortamlarda satılacak bilgiyi sundu. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bay bay.